Kitabın adı İnsanları Seveceksin. Yazarı Erik Maria Remarque. 25. ayrım. Kern, Ruth'un titrediğini hissederek "Çok mu üşüyorsun?" diye sordu. "Hayır, o kadar değil." "Gel bir parça yürüyelim. Biraz faydası olur. Kendini üşütmenden korkuyorum." "Merak etme, üşütmem. Bırak da şöyle biraz oturayım." "Yorgun musun?" "Hayır, şöyle birazcık oturmak istedim de. Biraz kilisenin içini dolaşsan daha iyi değil mi?" "Islak şeylerle bu kadar uzun oturmak hiç de doğru değil. Hem taş da buz gibi." "Peki." Yavaş yavaş kiliseyi dolaşmaya başladılar. Adımlarından çıkan ses boşlukta akis bırakıyordu. Hava cereyanı yüzünden yeşil perdeleri, bir yelken gibi şişen günah çıkarma sandalyeleri önünden geçtiler ve tekrar camekana dönmek üzere mihrabı dolaştılar. Kern, "Murtane kadar daha 9 kilometre yolumuz var," dedi. "Oradan evvel bir başka sığınacak yer bulmaya bakmalıyız. 9 kilometreyi pekala da alabiliriz." Kern bir şeyler mırıldandı. Ruth, "Ne söylüyorsun?" diye sordu. "Hiç, Binding isminde bir herife lanet ediyorum." Genç kız elini Kern'in koltuğuna soktu. "Unutver gitsin. En kolay hareket budur. Hem galiba da yağmur dindi." Dışarıya çıktılar. Henüz tek tük damlıyordu. Fakat dağların üzerinde muazzam bir gök kuşağı görünmüştü. Artık alacalı bir muazzam köprü gibi bütün vadiyi baştan başa sarıyordu. Ormanların arkasındaki bulut kümeleri arasından fışkıran sarımtırak ve beyaz bir ışık yağmuru bütün civar araziyi kaplamaktaydı. Ruth ve Kern güneşi değil fakat aydınlatılmış bir sis tabakasını andıran ışığı görebiliyorlardı. Ruth, "Haydi gel," dedi. "Şimdilik hava düzelecek." Akşam üzeri bir koyun ağılına vardılar. Yaşlıca ve az konuşan bir köylü olan çoban kapının önünde oturuyordu. Yanı başında iki çoban köpeği uzanmıştı. Gelenleri görünce havlayarak üzerlerine atıldılar. Köylü çubuğunu ağzından çekti ve ıslık çalarak hayvanları geri çağırdı. Kern çobana doğru ilerledi. "Geceyi burada geçirebilir miyiz? Sırılsıklam olduk ve çok da yorgunuz. Tek adım atacak halimiz yok." Adam Kern'e uzun müddet baktıktan sonra "Şu yukarıda samanlık var," dedi. "Biz de zaten bundan fazlasını istemiyoruz ki." Adam tekrar bir müddet Kern'e baktı ve "Kibritlerinizle cigaralarınızı bana verin," dedi. "Yukarıda çok miktarda saman var da." Kern istenileni verdi. "Köylü, merdiveni yukarıya çekmeniz lazım," diye açıkladı. "Ağılı sizin üstünüze kilitleyeceğim. Ben de bu civarda oturuyorum. Yarın sabah gelir sizi koyu veririm." "Çok, pek çok teşekkür ederiz." Merdiveni tırmandılar. Yukarısı yarı karanlık fakat sıcacıktı. Bir müddet sonra köylü geldi ve onlara üzüm, bir parçacık beyaz peynir ve kara ekmek getirdi ve "Şimdi kapıyı kilitleyeceğim. Haydi geceniz hayır olsun," dedi. "Sizin de geceniz hayır olsun. Çok teşekkür ederiz." Adam merdiveni ininceye kadar kulak kabarttılar. Sonra da ıslak üstlerini çıkarıp samanların üstlerine bıraktılar ve valizlerinden geceliklerini aldıktan sonra yemek yemeye başladılar. İyice karınları acıkmıştı. Kern, "Nasıl, lezzetli mi?" diye sordu. Ruth delikanlıya yaslandı. "Harikulade nefis." "Nasıl, talihimiz varmış değil mi?" Genç kız evet der gibi başını önüne eğdi. Aşağıda köylünün kapıyı kilitlediği işitiliyordu. Samanlığın yuvarlak bir penceresi vardı. Samanların içine çömeldiler ve oradan köylünün uzaklaşmasına baktılar. Şu anda artık iyice berraklaşmış olan gökyüzünün aksi göle vurmuştu. Köylü bütün günlerini tabiatle haşır neşir olarak geçiren insanın keyifli adımlarıyla biçirmiş tarlalarda ilerlemekteydi. Ondan başka görünürlerde kimse yoktu. Köylü tarlalarla yapayalnız ilerliyordu. Akşam loşluğu içinde kapkara görünen omuzlarında bütün gökyüzünü taşıdığı sanılırdı. Ruth ve Kern gece iyice çökmeden önceki o renksiz an her şeyi loşlaştırıncaya kadar pencerenin önünde kaldılar. Arkalarındaki samanların üzerine gölgeler saldırmış bir masal aleminin muazzam dağlarını meydana getirmiştiler. Koyunlardan doğru gelen çürümüş nebat ve hububat kokusu ile saman kokusu birbirine karışıyordu. Ruth ve Kern samanlığın döşemesindeki bir delikten aşağıyı görebiliyor ve artlarındaki ağılda bulunan koyunların durmadan hareket eden yumak yumak sırtlarını hayal meyal seçebiliyordular. Nihayet melemler kesildi ve yavaş yavaş etraf sessizleşti. Ertesi sabah köylü gelip ahırın kapısını açtı. Kern aşağıya indi. Ruth daha uyumaktaydı. Yüzü kızarmıştı ve nefesi intizamsızdı. kern koyunları çıkarma işinde köylüye yardım etti. Delikanlı köylüye, "Burada bir gün daha kalabilir miydik?" diye sordu. "Buna karşılık size seve seve yardım ederdik. Olur mu? Yapılacak pek işim yok, fakat kalmanız pekala kabil. Teşekkür ederim." Kern, civar şehirde oturan Almanların adreslerini de soruşturdu. Binder'in listesinde buralara dair bilgi yoktu. Köylü Kern'e birkaç adres söyledi ve yerlerini tarif etti. Kern ikindiden sonra ortalık kararmaya başlayınca yola çıktı. Birinci adresi kolayca buldu. Burası küçük bir bahçenin içinde olan beyaz bir villa idi. Temiz kılıklı bir hizmetçi kız kapıyı açtı ve delikanlıyı kapının dışında bekleteceği yerde hemen küçük antreye aldı. Kern aklından iyi alamet diye geçirerek "Bay Anmers'le görüşebilir miyim?" diye sordu. Yahut da madamla. Kız kayboldu ve hemen tekrar gelip Kern'i maun mobilyalı bir salona götürdü. Döşeme öyle cilalıydı ki Kern az kalsın yere düşecekti. Bütün döşemelerin üstünde tenteneli örtüler vardı. Bir dakika sonra Bay Anmers göründü. Beyaz sivri sakallı ve ufak tefek bir adamdı. Pek ilgili görünüyordu. Kern dağarcığındaki iki hikayeden gerçek olanını anlatmaya karar verdi. Anmers güler yüzlü bir tavır delikanlıyı dinledikten sonra, "Demek ki mültecisiniz. Pasaportunuz veya ikamet tezkeriniz falan da yok," dedi. "Sabun vesaire gibi şeyler satıyorsunuz, öyle mi?" Anmers "Peki," diyerek ayağa kalktı. "Bunları bir defa da karım görsün." Dışarı çıktı. Biraz sonra karısı odaya girdi. Kadın uzun müddet haşlanmış et rengindeki yüzü ve morina balığına benzeyen solgun bakışları ile tuhaf bir yaratıktı. Kırıtarak "Ne gibi şeyleriniz var?" diye sordu. Kern bir kaç şey çıkardı. Zaten çok malı da kalmamıştı. Kadın bir şeyler araştırdı. Sanki o ana kadar hiç görmemiş gibi dikiş iğnelerine uzun uzun baktı. Sabunu kokladı. Diş fırçalarını baş parmağında denedi. Nihayet fiyatları sordu ve kız kardeşini getirmeye karar verdi. Kız kardeşi de kendisinin bir ikinci nüshasıydı. Sivri sakallı Anmers'in bütün ufak tefekliğine rağmen evde şiddetli bir idare tatbik ettiği, baldızın da karısı kadar sönük ve çekingen oluşundan, korka korka konuşmasından belliydi. İki kadının bakışları durmadan kapıya takılıyordu. Kadınlar o kadar fazla tereddüt ettiler ve düşünüp taşındılar ki Kern'in nihayet canı sıkıldı ve kadınların daha hala bir şeyde karar kılamayacaklarını aklı kestiği için mallarını topladı ve "Hele bir yarına kadar düşünün," dedi. "Ben yine gelirim." Kadın ürkmüş gibi bir tavırla Kern'e baktıktan sonra "Bir kahve içer miydiniz?" diye sordu. Kern uzun zamandan beri kahve içmemişti. "Eğer hazırda varsa." "Evet, elbette, şimdi getiririm, bir saniyecik müsaade." Kadın çarpık bir fıçı gibi gitmesine rağmen süratle odadan çıktı. Kız kardeşi odada kalmıştı. Kern bir şey söylemiş olmak için "Şu anda bir fincan kahve hiç de fena değil," dedi. Anmers'in baldızı gülmeye benzer hindi gibi bir ses çıkardı, fakat boğulmuş gibi hemen gülümsemesini yarıda bıraktı. Kern hayretle ona baktı. Öteki olduğu yerde büzüldü ve burnundan doğru ıslık gibi yüksek bir ses çıkardı. Bu sırada Anmers'in karısı geldi ve dumanları çıkan kahveyi Kern'in önündeki masaya bıraktıktan sonra endişeli bir sesle "Rahat rahat içmenize bakın," dedi. "Öyle niye acele edecekmişsiniz? Hem vaktiniz var, hem de kahve çok sıcak." Kadının kız kardeşi ise inceli kalınlı güldü ve hemen peşinden de ürkmüş bir tavırla büzüldü. Fakat Kern'in kahve içmesi kabil olmadı. Kapı açıldı. Arkasında canı sıkkın tavırlı bir jandarma olduğu halde kısa ve yaylanmış adımlarla ilerleyen Anmers göründü ve tuhaf bir jest yaparak Kern'i işaret etti. "Bay jandarma, vazifenizi yapın. Karşınızdaki bu adam Alman devleti tarafından kovulmuş pasaportsuz bir adamdır." Kern şaşkın şaşkın bakıyordu. Jandarma delikanlıyı bir süzdükten sonra "Haydi yürüyün," diye mırıldandı. Kern bir an için beyninin akıp boşaldığını hissetti. Her şeyi beklemişti, fakat bunu değil. Bir poz resmi çektiriyormuş gibi ağır ve mihaniki bir tavırla öte birisini topladıktan sonra ayağa kalktı. Söylediğine göre önce kendisini inandırmak ister gibi tutuk tutuk ve zahmetle, "Demek kahveler ve güler yüzler bunun içinmiş," dedi. "Hep beni alıkoymak içindi ha." Yumruklarını sıktı ve hemen geri kaçan Anmers'e doğru bir adım attı. Kern çok yavaş bir sesle, "Hiç korkmayın," dedi. "Size elimi sürmeyeceğim. Sadece lanet edeceğim size. Evet, size, çocuklarınıza ve karınıza bütün kalbimle lanet ediyorum. Dünyanın bütün musibeti üzerinize olsun. Çocuklarınız size karşı gelsinler ve sizi fakirlik, keder ve yoksulluk içinde yapayalnız bıraksınlar." Amber sapsarı oldu. Sivri sakalı titriyordu. Jandarmaya, "Bu adama mani olun," diye emretti. Jandarma soğukkanlılıkla, "Henüz sizi tahkir falan etmedi," cevabını verdi. "Şu ana kadar size sadece inkisar etti. Eğer size mesela pis muhbir demiş olsaydı, o vakit bu sözleri içinde pis kelimesi bulunduğu için bir tahkir addederdik." Amber jandarmaya kızgın kızgın bakarak kedi gibi bir ses çıkardı. "Size vazifenizi yapın diyorum." Jandarma "Bay Amers," diye sakin sakin izah etti. "Bana akıl öğretmenize lüzum yok. Bu işi ancak amirlerim yapabilir. Siz bir adamı ihbar ettiniz, ben de geldim. Bundan ötesini bana bırakacaksınız." Ve Kern'e dönerek, "Haydi arkamdan gelin," dedi. Kern ve jandarma dışarı çıktılar. Delikanlı tek kelime konuşmadan memurun yanında yürüyordu. Daha hala aklını başına toplamamıştı. Beyninin uyuşmuş bir noktasında Ruth diye bir düşünce vardı. Fakat sadece onu düşünmeye bile cesaret edemedi. Jandarma bir müddet sonra, "Ahbap be," dedi. "Koyunlar bazen hakikaten sırtlanların ayağına giderler. Bu adamın kimin nesi olduğunu bilmiyor muydunuz yoksa? Herif bu civar Alman Nazi Partisi'nin gizli casustur. Şimdiye kadar nicelerini ihbar etti." Kerr, "Aman yarabbim," dedi. Jandarma, "İşte böyle," dedi. "Buna adıyla sanıyla talihsizliğin koyusu derler." Kern susuyordu. Bir müddet sonra da halsiz halsiz, "Bildiğim tek şey şu esnada bir hastanın beni beklediğinden ibaret." Jandarma boydan boya caddeye baktı ve omuzlarını silkti. "Bütün bunların hiçbir faydası yok. Hele beni hiç de alakalandırmaz. Şimdi sizi karakola götürmekliğim lazım," dedikten sonra etrafına bakındı. Cadde bomboştu. "Size kaçmanızı tavsiye etmem," diye devam etti. "Hiçbir şeye yaramaz. Gerçi bacağım sakat olduğu için arkanızdan koşamasam da hemen arkanızdan bağıracağım ve durmazsanız tabancamı çekeceğim." Birkaç saniye Kern'i süzdü ve izahatına şöyle devam etti. "Tabii bu işler için zaman lazım. Bu arada kaçmış olabilirsiniz. Hele şimdi geçeceğimiz bir yerde ferah ferah. Çünkü orada bir sürü yan sokak ve köşe bucak vardır. Hem ateş etmek de pek öyle muhakkak değil. Eğer kaçacak olsaydınız sahiden yakalayamayacaktım. Olsa olsa daha önce ellerinizde kelepçe vurmam lazım gelecekti." Kern'in birdenbire gözleri açılmış ve çılgınca bir ümide kapılmıştı. Jandarmaya hayretle bakmaktaydı. Jandarma fazlaca müsamahalı bir tavırla yoluna devam etmekteydi. Bir müddet sonra düşünceli, "Biliyor musunuz," dedi, "insan bazı şeyler için lüzumundan fazla dürüst hareket ediyor." Kern ellerinin heyecandan sırılsıklam olduğunu hissetti ve acele, "Bana bakın," dedi, "bensiz mahvolacak bir insan beni bekliyor. Bırakın da gideyim. Fransa'ya gidiyoruz. Ne olursa olsun İsviçre'den çıkmak istiyoruz. Şu veya bu şekilde olmasının ne farkı var?" Memur hep aynı soğukkanlılıkla, "İşte bunu yapamam," dedi. "Bu kadarı vazifemin emrettiği şeylere aykırı. Benim vazifem sizi polislere götürmek. Olsa olsa sizi elimden kaçırmış olurum ki tabii buna karşı da bir şey yapamam." Durdu, etrafına bakarak devam etti. "Mesela şu caddelerden aşağı doğru koşarsanız ve köşeyi kıvrılıp sola saparsanız o vakit daha ben ateş etmeye vakit bulamadan siz kurtulmuş olurdunuz." Sabırsızlanarak Kern'e baktı. Artık elinize kelepçeleri takmalı. Hay Allah müstahakını versin. Nereye koymuşum acaba?" Yarı arkaya döndü ve ceplerini uzun uzun araştırdı. Kern, "Teşekkür ederim," diyerek ileri fırladı. Köşeye vardığı sırada koşmasını bırakmadan arkasına baktı. Ellerini kalçasına dayamış olan jandarma hiç yerinden kıpırdanmamıştı. Sadece sırıtıyordu. Ertesi gece Kern uyku esnasında birden uyandı. Ruth'un çabuk çabuk ve intizamsız nefesleri duyuluyordu. El yordamı ile kızın alnını yokladı. Terden sırılsıklam olmuştu. Ruth çok derin fakat rahatsız bir uykudaydı. Uyandırmaya cesaret edemedi. Üstüne kaba bezler ve örtüler yayılı olmasına rağmen saman keskin keskin kokuyordu. Bir müddet sonra Ruth kendiliğinden uyandı ve bir çocuğunkini andıran uyku sersemi sesiyle su istedi. Kern bir ibrikle bir bardak getirdi. Genç kız büyük bir hırsla içti. Delikanlı, çok mu susadın diye sordu. Evet, pek fazla, ama belki de samandandır. Boğazım sanki kurumuş gibi. İnşallah ateşin yoktur. Ateşimin olmaması lazım. Hasta olmamaklığım lazım. Hem hasta değilim de, hasta değilim ki. Ruth yattığı yerde döndü ve başını Kern'in koluna sokarak tekrar uyudu. Kern hiç kımıldanmadan duruyordu. Ruth'un ne halde olduğunu görebilmek için şurada bir ışık bulunmasını öyle isterdi ki genç kızın yüzündeki ıslak sıcaklığa göre ateşi olduğu muhakkak. Yanında bir cep feneri bile yoktu. Kern yattığı yerde hala kımıldanmamıştı. Genç kızın kısa ve acele acele soluklarına kulak veriyor, karanlığın içinde çok uzaklardan hayal meyal seçilen ve zamanı ölçen bir cehennem makinesine benzeyen, saatinin fosforlu kadranındaki akrebin ne kadar da ağır yürüdüğüne bakıyordu. Altlarındaki koyunlar itişiyorlar ve zaman zaman iniltili sesler çıkarıyorlardı. Delikanlıya pencere deliği aydınlanıp da sabahın ilk ışıkları seçilinceye kadar yıl geçmiş gibi geldi. Ruth uyanmıştı. Su ver Ludwig. Kern bardağı genç kıza uzattı. Ruth, senin ateşin var. Bir saat yalnız kalabilir misin? Evet, köylü gelip kapıyı açmıştı. Kern olup biteni söylediği zaman adamın suratı ekşidi. O halde hastaneye kaldırmak lazım. Burada kalamaz ki. Bakalım, belki öğleye kadar biraz iyileşir. Kern jandarmaya veya Mers ailesinden birine rastlamak korkusuna rağmen civardaki eczaneye gitti. Kira ile bir termometre istedi, parasını bıraktı, kalfa aleti uzattı, delikanlı bir tüpte arkonol aldıktan sonra hemen geri koştu. Ruth'un 38,5 ateşi vardı. Kern onu ceketine ve pardesüne sararak samana yatırdı ve 2 tablette arkonal yutturdu. Fakat bunlara rağmen ateş öğleyin 39'a çıktı. Köylü başını kaşıyarak iyi bakılması lazım dedi. Ben sizin yerinizde olsam onu hastaneye götürürdüm. Ruth kısık ve yavaş bir sesle, hastane filan istemem dedi. Yarına kadar bir şeyim kalmaz. Köylü, hiç de öğleye benzemiyor dedi. Bu saman üzerinde değil, bir odada ve yatakta yatmanız lazım. Hayır, hayır, burası sıcak ve pek güzel, rica ederim. Bırakın da burada kalayım. Köylü aşağı indi, Kern de peşinden gitti. Adam Kern'e, iyi ama ne diye buradan gitmek istemiyor diye sordu. Çünkü bu takdirde ayrılmamız lazım gelecek de, bundan bir şey çıkmaz, siz de onu beklersiniz. Bunu yapmak benim elimde değil. Ruth hastaneye gidince pasaportunun olmadığı anlaşılacak. Pek bu işe yetecek kadar paramız bulunmamasına rağmen belki de hastanede alıkoyacaklar. Fakat iyileşince polis onu sınırın herhangi bir yerine bırakacak. Oysa benim bu işin ne vakit ve nerede olup biteceğinden haberim bile olmayacak. Köylü kafasını iki yana salladı. Hem siz hiçbir şey yapmadınız, hiçbir suçunuz da yok değil mi? Pasaportumuz yok, bir başkasını da alamıyoruz, hepsi bu kadar. Bunu demek istemedim, hiçbir yerde hırsızlık veya birisini dolandırmak falan gibi bir şey yapmadınız değil mi? Hayır, buna rağmen de arkanızdan gizli bir mektup yazılmış gibi peşinizi bırakmıyorlar. Köylü bir tükürük fırlattı. Bunu kim isterse anlasın, fakat benim gibi basit bir insanın aklı almıyor. Kern, ben anlıyorum dedi. Yukarıdaki hastanın zatüre olabileceğini biliyor musunuz? Kern dehşetle baktı. Zatüreye mi? Fakat imkan yok. Böyle bir şey hayatını tehlikeye sokardı. Köylü, elbette dedi. Ben de bu yüzden laf edip duruyorum ya. Belki de bir griptir. Ateşi yüksek, hem epeyce yüksek. İşin doğrusunu ancak bir hekim söyleyebilir. O halde bir hekim getirmem lazım. Buraya mı? Belki gelen bulunur. Telefon rehberinden bir Yahudi hekim adresi bulmaya bakacağım. Kern tekrar deminki yere döndü. Bir tütüncü dükkanından 2 sigara aldı ve telefon rehberini istedi. Doktor Rudolf Bear adında birisini bulmuştu. Hemen oraya gitti. Kern doktorun yerine vardığı zaman muayene saati bitmişti. Bir saatten fazla beklemesi lazım geldi. Bu müddeti mecmualara ve magazinlere bakmakla geçirdi. Şurada kendisi perişan bir vaziyette iken, Ruth ateşler içinde yatarken nasıl olup grupta neşeli insanların bulunabileceğini, Florida'da yarı çıplak kadınların dolaşabileceğini, kabul resimleri ve tenis maçları tertip edilebileceğini bir türlü akla almıyordu. Hekim nihayet göründü. Daha genç sayılır bir adamdı. Ağzını açmadan kendini dinledikten sonra ötebesini cebine doldurdu ve şapkasını aldı. "Haydi gelin, otomobilim aşağıda, beraber gideceğiz." Kern yutkundu. "Yayan gidemez miyiz? Otomobille daha pahalı gelecek. Oysa bizim paramız pek az." "Bear, orasını bana bırakın," dedi. Otomobile bindiler ve koyun ağılına gittiler. Hekim Ruth'u muayene etti. Genç kız delikanlıya ürkek ürkek bakıyor, hafifçe başını sallıyordu. Buradan gitmek istemiyordu. Bear ayağa kalktı. "Hastaneye kaldırmanız lazım. Sağ ciğerde boğuk bir ses var. Zatürreye tehlikesi gösteren bir grip. Sizi otomobilimle götüreceğim." 25. ayrımın sonu, sayfa 243, devamı 26. ayrımda.